Biz şimdi birlikte Tanrı'nın sözünden, Allah'ın kelamından okuyacağız bir bölüm. Ve bu da Galatyalara olan mektubundan geliyor. Yeni anlaşmada İncil'den geliyor. Galatyalılar 5:2. Ne gülüyorsun? Bölümü bildiğin için. Makas da getirdim bugün, tamam mı? Galatyalılar 5:2. Bakın, ben Pavlus size diyorum ki sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Ama biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardır. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. İyi koşuyordunuz. Sizi gerçeğe uymaktan kim alıkoydu? Buna kanmanız sizi çağıranın isteği değildir. Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Başka türlü düşünmeyeceğinize ilişkin Rab'de size güvenim var. Ama aklınızı karıştıran kim olursa olsun cezasını çekecektir. Bana gelince kardeşler, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım, bugüne dek baskı görür müydüm? Öyle olsaydı, çarmıh engeli ortadan kalkardı. Aklınızı çelenler keşke kendilerini hadım etsinler. Şimdi biraz atlayacağız. 6:11. 6:11. Bakın, size kendi elimle ne denli büyük harflerle yazıyorum. Bedende gösterişe önem verenler, yalnız Mesih'in çarmıhı uğruna zulüm görmemek için sizi sünnet olmaya zorluyorlar. Oysa sünnetlilerin kendileri bile kutsal yasayı yerine getirmiyor, sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için. Sünnetli olup olmanının önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Bu kurala uyan herkese ve Tanrı'nın İsrail'ine esenlik ve merhamet olsun. Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın, çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin. İşte bu Tanrı'nın sözü ve buradaki olan soru ve sormak istediğim soru, bir kişinin gerçekten imanlı olup olmadığını nereden bilebiliriz? Tamam, bir kişi geliyor, ben Hristiyanım diyor. Ama aslında gerçekten imanlı mı, değil mi? Onu nereden bilebilirsin? İspatı ne? Dışa vurulması ne? Yahudiler için aslında çok kolaydı. Sünnetli misin, değil misin? Tamam mı? Göster bakalım. Nasıl yaptılar bilmiyorum işte ama. Sünnetli misin, değil misin? Çok kolay. Belli bir sınır vardı Yahudiler için ve Yahudiler için sünnetin önemi neydi? Çok önemliydi. Ama önemi neydi? Aslında Yahudiler için sünnet bir sınır işaretiydi. Sınır burada. Tamam mı? Temiz insanlar, kirli insanlar. Kutsal insanlar, murdar insanlar. Bizden ve ötekiler. Tamam mı? Bir sınır işareti. Sınır burada. Sünnetli misin, değil misin? Aynı zamanda sünnet onlar için bir kimlik işaretiydi. Biz bu aileden, bu soydan geldik. İbrahim'in soyundan geldik. Tanrı'nın öz halkısıyız. Biz Tanrı'nın ailesinin içindeyiz. Tamam mı? Bir kimlik işareti. Ben Yahudiyim. Çünkü sünnetliyim. Tamam mı? Ve sünnet onlar için aynı zamanda bedende taşınan bir işaretti. Yani her nereye gidersem değişmez. Her zaman bu işaret benimle, tamam mı? Ve aslında geri alınamaz. Yani sünnetliydim, şimdi sünnetsiz oldum, olmaz. Öyle bir doktor işi olmaz, tamam mı? Yani bu değişmeyen, bedenimde değişmeyen, sürekli taşıdığım bir işaret, bir nisan. Ve onlar için aynı zamanda bir damga, bir nisandı. Yani Tanrı kendi nişanını görecek ve beni hatırlayacak, beni bereketleyecek. Çünkü ben ona aitim. Bizim aslında bazen nazar taktığımız gibi, tamam mı? Bu nişan benim üzerindeki şey beni koruyacak kötülükten. Tanrı onu görecek ve beni kendisinin sayacak. Onlar için sünnet. Yani bir çobanlar koyunlarını işaretler ya. İşte bu benim koyunum, bu benim koyunun. Tanrı aynısını yaptım. Sünnetli, sünnetli. Yahudiler için. Sünnet Yahudiler için kutsal yasayı tutacağına dair bir yemindi. Bir Yahudi sünnet olduğu zamanda şöyle bir yeminde bulundu aslında. Sünnet derisi nasıl kesildiyse ben de kutsal yasaya uygun yaşamazsam Tanrı beni kendi halkından kessin. Yani bir şekilde kendine bir lanet okuyorsun, yemin okuyorsun, tamam mı? Bunu yapmazsam, Tanrı'ya uygun yürümezsem Tanrı beni kessin. Ve sünnet bazıları için, bazı Yahudiler için bir övünme sebebi oldu. Wow, ben sünnetliyim, sen? Aa, ne yazık. Yani 6:13'te okuduğumuz gibi, oysa sünnetlilerin kendilerini bile kutsal yasayı yerine getirmiyor. Sizin bedenlerinizle övünebilmek için sünnet olmanızı istiyorlar. Yani onlar için görülür işaretler, işte beden de sünnetlisin, aslında samimiyetten, içindeki manevi gerçeklerden daha önemliydi. Ve bazen bir onur utanç kültüründe aslında nasıl göründüğün asıl karakterinden daha önemli oluyor, değil mi? Çünkü karakter senin görmediğin bir şey benim içimde. Ama itibar sizin görebildiğiniz bir şey. O zaman bazılarımız için itibar karakterden daha önemli oluyor. Ve o Yahudiler için, bizim için geçerli değil. Ama acaba bizim için bir kişinin gerçekten imanlı olup olmadığını nereden bilebiliriz o zaman? Sünnet için bakmıyoruz. O zaman ne arıyoruz insanlardan? Ve bilmiyorum, belki giyinme tarzı. Bu kişi bir Hristiyan gibi giyiniyor mu, giyinmiyor mu? Bilmiyorum, öyle bir beklentiniz var mı? Benim yetiştiğim kilisede öyleydi. Biz küçükken zorla kiliseye götürüldük. Tamam mı? Ve benim babam her pazar günü takım elbise giydi. Ve gitti o şekilde kiliseye. Tamam mı? Ve ben mesela spor ayakkabıyla gittiğim zaman herkes bana bir yan baktı. Burası kutsal bir ev, kilise. Ne yapıyorsun işte sneakerle gelmekle, tamam mı? Bilmiyorum. Geçen gün benle Jess dışarıdaydık. Birlikte dolaşıyorduk. Ve orada bir imanlı bir çiftle görüştük. Onlar Jess'i tanımadılar. Beni bir pastor olarak tanıdılar. Aa, pastor efendi, merhaba, nasılsın? Sonra Jess arabadan çıkıyor. Deri pantolonla, deri ceketle. Bayağı bir muah, tamam mı? Ve onlar bakıyor, bu bir pastorun eşi olabilir mi? Evet, olabilir. Bilmiyorum yani beklentin var mı? Ya, bu kişi bir Hristiyan olamaz çünkü giyindiğin şekle bak. Bilmiyorum. Belki yaşam tarzı, tamam mı? İşte iPhone 5 ile dolaşıyorsan, güzel bir araban var, Gucci el çantası, bilmiyorum. Tamam mı? Yani sürekli işte o şekilde dolaşıyorsan bana bak. Bilmiyorum. Yani Bazılarımız ya Hristiyan olamazsın çünkü Hristiyanlar mütevazi. Tamam mı? Yani kılıksız süfli eski puslu giysiler giyinsin sadece. Hristiyanlar o şekilde. Bilmiyorum. Ne bekliyorsun? Belki konuşma tarzı. Tamam mı? Bazen yani insanlar üç heyli konuşuyorsa üç hey nedir? Haleluya, hozana ve hamdolsun. Ve sürekli haleluya, hozana, hamdolsun derse ben de İbranice biliyorum bak. Tamam mı? O zaman gerçek bir Hristiyan. İbranice bile biliyor. Tamam mı? Amin. Evet. Gerçek bir Hristiyan. Tamam mı? Bilmiyorum. Yani işte mümince konuşabiliriz. Demek ki dahil olduk. Ama bu kişi yeni iman etti. İbranice henüz öğrenmedi. Haleluya, hozana bilmedi. Tamam. Belki bilmiyorum. Yani Rab için bu önemli midir? Bir meşhur bir vaiz, kalabalık ve biraz muhafazakar bir Hristiyan konferansında konuk vaiz olarak davet edildi. Çok kalabalık, Amerikalı bir konferans. Ve biraz muhafazakar ve zengin bir Hristiyan kesim. Tamam mı? Ve adam sahneye çıkıyor, herkese bakıyor, onları bir şekilde şok etmek istiyor. Diyor ki, bu konferans başladığından bu yana, son bir saat içerisinde 10 bin Afrikalı çocuk önlenebilir hastalıklardan öldü. Sonra küfrediyor. Sonra şöyle diyor. Beni en çok üzen nedir? Siz benim küfretmem bu ölü çocuklardan daha çok beğenmemişsiniz. Küfretmem sizi şok etti. Ama aslında bu ölü çocuklar sizi şok etmedi. Tamam, ama bu vaizden beklenen bir konuşma tarzı değil. İmanlı mıdır bilmiyorum. Ya da tapınma tarzı, tamam mı? Bazılarımız işte bu şekilde haleluya, hamdolsun tapınıyoruz. Bazılarımız daha içe dönük bir kişiliğe sahibiz. Daha sessiz bir şekilde ibadetimizi yapmak istiyoruz. Tamam, ya bunlar gerçek Hristiyan, bunlar gerçek değil. Çünkü ellerini kaldırmıyorlar, dans etmiyorlar. Yani boş ver. Tamam, ne bekliyoruz? Bilmiyorum. Yani bir kişiye baktığımız zaman bu gerçek bir imanlı mıdır, değil midir? Ne bekliyorsun bir ispat olarak? Ve aslında bu bölüm bununla ilgili. Çünkü burada bir sorun vardı. Pavlus Galatya'ya gittiğinde, yani İç Anadolu'ya geldiğinde, Konya'ya gittiğinde müjdeyi paylaştı. Bir kilise kurdu. Bir imanlıların cemaati kurdu orada. Ve sünnetin gerekliliğini savunmuyordu. Yani olduğun gibi Mesih'e gelebilirsin. Önemli olan yüreğinde iman. Tövbe ettin mi? Mesih'e iman ettin mi? O zaman dahil oldun. Ve bu bölüm boyunca, Galatyalara olan mektup boyunca sorulmakta olan soru neydi? Kimiz artık? Bir Hristiyan nedir? Hristiyanlık nedir? Biz Hristiyan olduk. Ama neyiz o zaman? Kimiz? Bunun işareti nedir? Tamam mı? Burada bir ampul mu yanıyor? Hristiyan. Burada yok. Hristiyan değil. Taç mı takmamız lazım? Haç mı takmamız lazım? Yani nasıl bir göstergesi var. Ve gördüğümüz gibi sürekli aslında Hristiyanlık imana dayalı. İçimizde bir şey. Senin yüreğinde abla iman var mı yok mu? Bilmiyorum, ben göremiyorum. Öyle bir gözlüğüm yok. Ha, Tanrı görebilir. Ve önemli olan Tanrı'nın senin yüreğindeki imanı görmesidir. Önemli olan o. O zaman şimdi Pavlus oradan çıktıktan sonra, ayrıldıktan sonra bazı Yahudi Hristiyan geldi. Kudüs'ten geldiler ve dediler ki siz iman etmişsiniz, ne güzel. Ama şimdi hadi bakalım. Sırada ilk kim var? Neden? Çünkü imanla İbrahim'in soyundanız. İmanla vaate göre mirasçıyız. İmanla yeni Kudüs biziz. Yeni İsrail biziz. İmanla Tanrı'nın öz halkı biziz. Artık fark yok. Irk fark etmez. Yahudi misin, Arap mısın, Türk müsün, İngiliz misin? Fark etmez. O zaman Pavlus diyor ki siz sünnet olmayın. Çünkü sünnet olursanız Mesih'in size hiç yararı olmaz. Çünkü sizi dahil eden Mesih'tir. Sünnet edilen her adamı bir daha uyarıyorum. Kutsal yasanın tümünü yerine getirmek zorundadır. Neden? Çünkü bir yemindi sünnet. Bunu yaparsam kutsal yasaya göre yaşayacağım. Yasa aracılığıyla aklanmaya çalışan sizler Mesih'ten ayrıldınız. Tanrı'nın lütfundan uzak düştünüz. Neden? Çünkü bir seçmelisiniz. Yasa aracılığıyla aklanacak mısın? Yoksa Tanrı lütfu aracılığıyla aklanacak mısın? İkisi de olmaz. Ama onlar, bu sadece küçük bir şey ama. Yani çok büyük bir şey değil dediklerinde. Tamam yani kestik oldu bitti. Neden önemli? Aslında ne diyor? Azıcık maya bütün hamuru kabartır. Yani kötülükle uyuşmak böyle bir şey. Ben küçük bir şey yaptım, tamam? Küçük bir yalan söyledim. İşte iş yerimde KDV ödemedim bu seferinde. Küçük bir şey, büyük bir şey değil. Ama aslında azıcık maya bütün hamuru kabartır. Ve en sonunda büyüyecek ve seni yok edecek. Ve ondan sonra Pavlos her zamanki gibi net bir cevap vermiyor. O zaman Hristiyanlar sünnet olmasınlar, tamam bitti. Vaz bitti. Demiyor, bizi nereye götürüyor? Her zamanki gibi bizi çarmıha götürüyor. Hristiyanlıkta her sorunun cevabı çarmıhtan alınıyor. Çarmıhtan geçerek bir cevap bulacağız bu soruya. O zaman çarmıhtan geçeceğiz şimdi. Çünkü çarmıhta Mesih Tanrı'nın huzurundan kesildi. Yani o yemin vardı ya. Sünnet derisi nasıl kesildiyse, ben de kutsal yasaya uygun yürümezsem Rab beni halkından, huzurundan ve antlaşmasından kessin. Mesih çarmıhta Tanrı'nın huzurundan ayrıldı. Tanrı'nın varlığından uzaklaştırıldı. Tanrı'nın antlaşmasından dışlanmıştı. O zaman çarmıhta aslında Mesih bu laneti üstlendi ve bu yemini yok etti. Ne diyor Galatalılar 3:3? Mesih bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden kurtardı, bu lanetten. Çünkü ağaç üzerine asılan herkes lanetlidir diye yazılmıştır. O zaman Mesih bu laneti, bu yemini yok etti. Yok etti. O zaman sünnetin gerekliliğini de yok etti. Çarmıhta evrensel bir olay ve kişisel bir olay gerçekleşti. Çarmıh dünyayı değiştirdi ve çarmıh beni değiştirdi. Galatalılar 6:14, bana gelince Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Onun çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Burada iki şey var. Dünya öldü benim için ve ben öldüm dünya için. Ne demek istiyor? Çarmıhın evrensel bir etkisi, tarihsel bir etkisi vardı ve çarmıhın kişisel bir etkisi vardı. Nasıl? Birincisi, çarmıh dünyayı, tarihi değiştirdi. Nasıl peki? Çarmıhta Tanrı dünyayı yargıladı. Çarmıha kadar tarih boyunca iblis ve günah egemenlik sürüyordu. Bir sel gibi her yere yayılıyordu, herkesi kapsıyordu. İblis, günah ve ölüm hakimdi. Çarmıha kadar. Ama çarmıhta Tanrı yeter artık dedi. Zaman doldu, yeter artık. Futbol var ya. Futbol var ya, var yani. Futbol var. Ya hem de nasıl? Hakem bir foul dediği zaman, foul, penalty. Bütün taraftarlar ona küfrediyor. Değil mi? Her şey atıyor abi. Yani işte ama aslında kabahat hakemde değil. Aslında kabahat faul yapan oyuncu da. Özellikle Galatasaray'la ise. Bir an sessizlik. Ve ama herkes hakeme küfrediyor. Ve lanet okuyor. Çünkü o faul dedi. Ve çarmıhta Tanrı faul diyordu hakem olarak. Dünyaya günahlı olarak ilan ediyordu. Günahkarsınız dedi. Faul dedi, penalty dedi. Ve Mesih bir peygamber olarak herkese günahkarsınız dediği için onu bir çarmıha gerdiler. Hakeme küfrettiler. Çarmıha gerdiler. Doğruluk adına dik durduğu için o cezalandırıldı. O geldi, yeter artık dedi. Günah dursun artık dedi. Ve o çarmıha gerildi doğruluk adına. Ve çarmıh tarihi ikiye böldü. Geldi bir yargı olarak. Yeter artık. Ve ikiye böldü. Çarmıhtan önceki tarih, çarmıhtan sonraki tarih. İki farklı çağ var. Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf bir şekilde "You shall not pass" diyor bu canavara. Hatırlarsınız. Buradan asla geçemezsin diyor. Yani buraya kadar ama oraya geçemezsin. Ve çarmıhta Mesih onu yapıyordu günaha, iblise, ölüme. Bundan sonra egemenliğin gücün bitti diyordu. Bu günah seli buraya kadar geldi ama artık bir baraj gibi çarmıh duruyor. Bu kadar geldi ama geçmeyeceksin. Ve Mesih orada öldü. Günahı durdurarak. Sanki büyük bir kamyon geliyordu. Burada ufak bir çocuk var. Geldi, durdurdu. Öldü. Canını feda etti. Çocuğu kurtarmak için. Bizi kurtarmak için. Buradan asla geçemezsin dedi çarmıhta. Ve orada tarihi ikiye böldü. Çarmıhtan önce günah egemendi. Çarmıhtan sonra günahın egemenliği yok. Çarmıhtan sonra Mesih ölümden dirilince tahta çıktı. O egemendir. O Rab'dir. O Efendimiz'dir. O kralların kralıdır şimdi. Onun egemenliği geldi artık. Farklı bir çağ var. Farklı bir kral var. Farklı bir güç var. Ve ne diyor Pavlus? Diyor ki çarmıhı inkar edenler için. Ya Mesih çarmıha gerilmedi. Mesih çarmıhta ölmedi. Başka birisiydi. Bu diyenler ne diyorlar tarih hakkında? Tarih hep olduğu gibi devam ediyor. Dünya değişmedi. Çünkü çarmıh olayı yoktu. Yani bir değişiklik yoksa hala o sel içinde boğuluyoruz. Hala ölüme mahkumuz. Hala köleyiz. Hala çaresiziz, umutsuzuz. Umut yok, karanlık içinde yaşıyoruz. Hiç ışık yok. Umut yok. Ama diyor ki çarmıh aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Benim için yani iman eden için. Çünkü Hristiyanlığa göre çarmıh dünyayı değiştirdi. Ve bir çıkış ve giriş kapısı oldu. Biz günah içindeydik ama çarmıh aracılığıyla Biz yeni bir şeye geçebiliriz. Kaçabiliriz, kurtulabiliriz çarmıh aracılığıyla. Oradan çıktık, kurtulduk ve başka bir şeye geçtik. Tanrı'nın egemenliğine geçtik, Tanrı'nın ailesine girdik. O zaman girenler için dünya ölü. Girenler için, iman edenler için bu eski kötü çağ ölü. Çünkü öyle gözükmüyor. Televizyon açtığında, haber okuduğunda, gazete okuduğunda günah ölü gibi gözüküyor mu? Tabii ki hayır. Ama iman edenler için dünya değişti, tarih değişti. Biz farklı bir çağda, farklı bir egemenlikte yaşıyoruz şimdi. Aynı zamanda çarmıh beni değiştirdi. Çarmıh seni değiştirdi. Çarmıhın kişisel bir etkisi vardı. Çünkü ne diyor? Çarmıh aracılığıyla dünya benim için ölüdür. Ben de dünya için. Aslında Grekçe'de ne diyor? Dünya benim için çarmıha gerilmiştir. Ben de dünya için çarmıha gerilmişim. Yani ben iman ettiğimde eski hayatıma karşı öldüm. Vaftizde gömüldüm. Ve Mesih ölümden dirildiği gibi ben de sudan çıktığım zaman yeni bir yaşama, yeni bir hayata, yeni bir egemenliğine girmiş oldum. İman etmek bu demektir. Tövbe etmek. Yani tövbe etmek sadece onu yapıyordum, pişman oldum, artık yapmayacağım değil ki. Tövbe etmek bu egemenlik içinde yaşıyordum. Günaha uyuyordum bütün her şeyimle. Onu farkına varmak, çarmıha gelmek, ondan kaçmak. Şimdi yeni bir yaşamda yaşıyorum. Şimdi Tanrı için yaşayacağım. Tövbe etmek, iman etmek bu anlamına geliyor. Tamamen başka bir dünyada yaşıyorsun şimdi. Galatalılar 1:4. Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak bizi şimdiki kötü çağından kurtarmak için. Bak, şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti. Şimdiki çağdan kurtulduk. O zaman şimdi hangi çağda yaşıyoruz? Saat kaç Hristiyanlar için? Biz çarmıhtan sonra yaşıyoruz. Günahın ve iblisin egemenlik sürdüğü zamanda değil, başka bir zamanda yaşıyoruz. Tanrı'nın egemenliğinde. Ve çarmıh yeni bir yaratılış başlattı. Galatalılar 6:15'te demin okuduk. Sünnetli olup olmanın önemi yoktur. Sünnetli misin, değil misin? Önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Tanrı'nın yeni yaratmakta olan dünya ve evren. Tanrı'nın amacı her zaman bizi dünyadan çıkarmak için değil. İşte lay lay lom diye bulutlarda, melekler arasında uçacağız. Öyle bir cennet yok, haberiniz olsun. Maalesef. Tanrı'nın amacı dünyayı yeniden yaratmak, yenilemek. Biz Mesih'in ikinci gelişinde nerede yaşayacağız? Yenilenmiş bir dünyada yaşayacağız. Yeni bedenlerimizle. Tanrı dünyayı yok etmeyecek ki. O bitti. Yeni çağ başladı. O zaman artık ne var? Yeni yaratılış var. Şimdi her zaman Hristiyanlıkta şöyle bir şey var. Tanrı'nın egemenliği geldi mi? Gelecek mi? Çünkü Mesih çarmıhta ne dedi? Tanrı'nın egemenliği geldi. Zaman doldu. Başladı. Ama aynı zamanda diyor ki her gün ne dua edeceksiniz göklerdeki babamız? Egemenliğin gelsin. O zaman gelmedi mi? Egemenliğin gelsin. Aslında geldi, doldu ve gelmekte. Gelecek, henüz gelmedi. İkisi de gerçek Hristiyanlıkta ve bu iki şey arasında, iki gerçek arasında yaşıyoruz. Nasıl yani? Mesela İki hafta önce, üç hafta önce duyduk ki imanla aklandık. İmanla Tanrı sana baktığında kutsalsın diye ilan etti. İmanla aklandık. Ama burada ne diyor? 5:5'te biz aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Aklandım mı? Ya da onun için bekliyor muyum? Ve biz imanlılar olarak bu iki gerçek arasında yaşamak zorundayız, değil mi? Aklandım ve aklanacağım. Kurtuldum ve kurtulacağım. Tanrı'nın egemenliği geldi ve gelecek. Ve bu kurtuluş, bu yeni yaratılış aslında iki taksitle ödeniyor. Ben bir şeyle iki taksitle alacaksam ne yapıyorum? Gidiyorum, birinci taksiti ödüyorum, alıyorum. Diyorum ki bir ay sonra inşallah geleceğim, ikinci taksit vereceğim. Mesih çarmıhta ödedi. Günahlarımızın cezasını ödedi. Yeni yaratılışın bedelini ödedi. Ve tamamlandı dedi. Tam bir şekilde ödedi. Ama ancak ikinci gelişinde, ki onu bekliyoruz şimdi. Ki biz Mesih'in birinci gelişi ve ikinci gelişi arasında yaşıyoruz şimdi. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama kesin gelecek. Görkemiyle birlikte, meleklerle birlikte ve o günde, yargıç gününde egemenliği tam bir şekilde gelecek, gelmiş olacak. Ben tam bir şekilde aklanmış olacağım, kurtulmuş olacağım. O zaman kurtuluşumuz iki taksitle ödeniyor. Kesin bir şey, ondan eminim, kurtuldum, eminim. Çünkü Mesih ödedi. Değil mi? O kesin gelecek. Mesih ödeyip de geleceğim gelmeyecek mi? Yalancı mıdır? Haşa, gelecek. Onu bekliyoruz imanla. Ne diyor 5:5'te? Aklanmanın verdiği umudun gerçekleşmesini ruha dayanarak imanla bekliyoruz. Hamdolsun. Çarmıh aracılığıyla herkes Tanrı'nın yeni yaratılışına girebilir. Herkes. Sünnetli misin, değil misin? Oy vermeyeceğiz. Herkes girebilir. Herkes girebilir. Sen girebilirsin. İman ederek Mesih'e. Bu yüzden Yahudiler Pavlus'tan nefret ettiler ve dövdüler ve öldürmeye çalışıyorlardı. Çünkü o ne dedi? Sünnetli olup olmanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Ama onlar için sünnet çok önemliydi. Bana gelince kardeşler 5:11, eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Hayır. Öyle olsaydı çarmıh engeli ortadan kalkardı. Buradaki engel kelimesi Grekçe'de skandal. Çarmıh bir skandal. Yahudiler için. Yani Yahudi olmayanlar İbrahim'in soyundan nasıl olabilir? İmanlar olabilir. Çarmıh izini hayatlarımızın üzerine bırakır. Pavlus 6:17'de ne diyor? Bundan böyle kimse bana sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Ve bunun bir fotoğrafımız, resmimiz vardı. Ve Mesih çarmıha gerilmeden önce kamçılandı, dövüldü, kan revan içindeydi. Ve Pavlus diyor ki aslında ben müjdeyi duyurduğum için aynı durumdayım. Çünkü sürekli Pavlus kamçılandı, sürekli dövüldü, sürekli taşlandı, sürekli onu öldürmeye kalktılar. Diyor ki o yara izleri benim bedenimde de var. Görmek istiyor musunuz? Yani bir belirti, fiziksel bir şey görmek istiyorsanız boş ver sünneti. Şunlara bak. Bedenimde taşıdığım bir nisan. Neden? Çünkü Pavlus hakem gibiydi. Faul dedi. Günahkarsınız dedi. Öleceksiniz dedi. Tövbe etmezsiniz. Ve insanlar bundan hoşlanmadılar. Kim hoşlanır ki? Değil mi? O zaman Mesih gibi dövüldü. Zulmedildi. O zaman neydi baştaki sorumuz? Bir kişinin gerçekten imanlı olup olmadığını nereden bilebiliriz? Sünnetten bilemezsiniz. Konuşma tarzından, giyinme tarzından bilemezsin. Nereden bilebilirsin? Burada görüyoruz ki 5-6 Mesih İsa'da ne sünnetliliğin ne de sünnetsizliğin yararı vardı. Yararlı olan sevgiyle etkisini gösteren imandır. Nedir gerçek Hristiyanlığın ispatı? Sevgi. Sevgi. Sen sevgiyle hareket ediyor musun? Sevgiyle yaşıyor musun? Ama o da zor. Değil mi? Bir kişinin gerçekten, yani Pavlus çok sevgi dolu biri gibi gözükmüyor. Keşke kendilerini hadım etseler. Belki o da imanlı değildi. O zaman sevgi nasıl ispatlanır? 5-13 Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bu bizim kuralımız. Hristiyanlıkta kurallar yok. Sürekli diyoruz. Bu Galatyalılar mektubu boyunca diyoruz. Bizim bir yasamız, bir kural sistemimiz yok. Ama ne var? Sevgi. Ve bu Tevrat'tan yeni antlaşmada en sık kullanılan ayet. Leviler 19-18'den geliyor. Komşunun kendi gibi seveceksin. Ve diyor ki bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. İstanbul'da 4. yüzyılında çok meşhur bir vaiz vardı. Chrysostom, John Chrysostom demek altın ağızlı adam demek. Öyle bir vaizdi. Ve o şöyle dedi bu ayetler hakkında. Standartımız aşağılanmadı. Standartımız yükseldi. Kutsal yasa burada ama sevgi burada. Değil mi? Müslüman arkadaşlarım bana diyor, bizim dinimiz sizinkinden daha zor. Siz haftada bir ibadet yapıyorsunuz, biz günde 5. Ben dedim ki, bizim daha zor. Ben düşmanımı sevmek zorundayım. Zor yani. Değil mi? Standart burada. O zaman buna göre imanlı mıyız? Ama diyor ki sevginin açıklaması burada fedakarlıktır. Bütün kutsal yasa tek bir sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bu bir fedakarlık. Onun yerinde olsaydım ne yapardım? Ve Mesih kolay bir yaşam isteseydi cennette kalırdı. Gelmezdi ölmeye. Ne için doğdu? Ölmek için. Gelmezdi kolay bir yaşam isteseydi. Ama sevgi onu zorladı. Bizi sevdiği için geldi çarmıha, gerildi ve öldü, acı çekti. Değil mi? Pavlus kolay bir yaşam isteseydi, bütün dünya gezerek müjdeyi duyurmazdı. Evde kalırdı. Ben zaten iman ettim, öldüğümde cennete gideceğim, bir cennet varsa. O zaman boş ver herkesi. Ama sevgi onu zorladı. Ne diyor? 5-11'de bana gelince eğer hala sünneti savunuyor olsaydım bugüne dek baskı görür müydüm? Hayır. O zaman herkese sünnet olmalısınız derdim. Yahudilerden hiçbir şey çekmezdim. Ama kolay yolu seçmedi. Sevgi yolu seçti. Fedakarlık yolu seçti. Mesih'in yolu seçti. Ve ne hale geldi? Acı çekti Pavlus. Peki bize gelince o zaman, kolay bir yaşam isteseydik, ben İngiltere'de kalırdım, birincisi o. Ya da Kıbrıs'ta, plajda, ne güzel. Oh. Kolay bir yaşam isteseydik, Hristiyanlığı seçmezdik. Belki düşünüyorsunuz şimdi, acaba iman edecek miyim, Hristiyan olacak mıyım? Kolay bir yaşam istiyorsan, Hristiyanlığı seçme. Değil mi abi? Neler çekeceksin? Neden? Çünkü sevgi seni zorlayacak. Yapmak istediğin şeyler bile yapacaksın. Hakem gibi olacaksın bazen. İnsanlara o bir günah diyeceksin. Ve herkes sana hakem gibi küfredecek. İncitecek. Hoşlanmayacak senden, senin varlığından. Çünkü gerçeği söyledin. O zaman gerçek imanın ispatı nedir? Sünnet değil. Gerçek imanın ispatı sevgi. Ve sevgi fedakarlığın yaralarında görülmektedir. Ve bilmiyorum aramızda bugün doğruluk uğruna acı çekenler var mı? Yani doğru şey yaptın ve onun sonucu olarak başına neler geldi? Ailen tarafından yok sayıldın. Komşular tarafından hor görüldün. Ay, Hristiyan mısın? Kiliseye mi gidiyorsun? Artık seninle maydanoz getirmeyeceğiz. Çünkü komşuluk öyle bir şey, biliyorum değil mi? Bilmiyorum. Ne çekiyorsun şimdi? Ne zorluklar? İmanın uğruna. Ne yara izleri var sende? Sevin. Çünkü Mesih'in yara izleri vardı. Bu gerçek Hristiyanlığın ispatıdır. 2014'te büyük umudumuz var. Aynı zamanda biliyoruz ki acılar çekeceğiz. Doğruluk adına. İş yerinde. Kararlar verdiğinde. Eskiden bunu yapardık ama iman ettim. Şimdi şunu yapacağım. Herkes sana ne diyecek? Neler çekebilirsin? Ama bu sevgi, bu fedakarlık ve bu çarmıh. O zaman şimdi dua edeceğiz. Ve birkaç farklı kişi için dua etmek istiyorum. Birincisi, eğer doğruluk adına acı çekiyorsan, Pavlus gibi, Mesih gibi, yani doğru bir şey yaptığın için şimdi acı çektiysen, senin için dua etmek istiyorum. Belki Rabbi takip ettin, o yavru maymun gibi. Tamam mı? Ve ona sıkı sıkı tutunuyordun ve şimdi neredesin, korkuların var. Ne olacağını bilmiyorsun. Senin için dua etmek istiyoruz. Belki bugün misafirlerimizden, ilk defa gelenlerden, belki bir seçim yapmalısın bugün. Evet, duydum, anladım çarmıhın ne olduğunu, bir giriş kapısı olduğunu öğrendim. Artık ben de tövbe etmek istiyorum, iman etmek istiyorum ve girmek istiyorum. Bugün girebilirsin. Ne için bekleyeceksin? Duydun, öğrendin, şimdi kurtul günahlarından ve tövbe et. Ve bugün onu yapabilirsin. O zaman dua edeceğiz şimdi. Ayağa kalkalım.